Ayrım 12. Ağır ve çoklu yetersizliği olan çocukların eğitimi. Yardımcı doçent doktor Pınar Şafak. Sayfa 121. Bölüm 5. İletişim. İletişim nedir? İletişim, anlamı temsil etmesi için semboller ve işaretler kullanmak suretiyle bilgilerin sosyal anlamda takas edilmesidir. Bilgiyi takas etmek için mesajın bir taraftan gönderilmesi, aynı zamanda diğer taraftan anlaşılması gerekir. İnsanın sembolik iletişimi oldukça karmaşık olabilmektedir. Ancak bilinmesi gereken en önemli şey her çocuk iletişim kurar. Bir çocuk için iletişim kurmadığını söylemek ya da hiçbir iletişim yolu olmadığını söylemek ciddi bir hatadır. İletişim kurmadığını düşündüğünüz çocuğun aslında hangi yolla iletişim kurduğunun farkında olmayabilirsiniz. Önemli olan çocuğun hangi iletişim yolunu kullandığını anlayabilmektir. İletişimin semboller ve işaretler kullanmak yoluyla olduğunu söylemiştik. Bu semboller ve işaretler her zaman konuşma ya da yazı olmayabilir. Nesneler, vücut hareketleri, resimler ve benzeri semboller ve işaretler kullanmak yoluyla da iletişim kurulabilir. İletişim neden önemlidir? İletişim, bağımsız yaşamı sürdürmek için hayati önem taşıyan bir beceridir. Aç ya çocukların hayatında, iletişim becerilerini kazandırmada, öğrencilerin sosyal etkileşimlerinde ve yaşam kalitelerinde önemli bir etken olarak yer tutmaktadırlar. Eğer çocuk çok az düzeyde iletişim becerileri sergiliyorsa, kendisini ifade etmede yetersizdir. Bu durumda çocuklarla iletişim kuran kişiler, çocuğun iletişim kurmaya ihtiyacı olmadığını ya da söyleyecek bir şey olmadığını düşünebilir. Oysa bu kişilerin iletişimi kolaylaştırmak için ekstra bir enerji harcamaları gerekebilir. Ağır ve çoklu yetersizliği olma durumu iletişime ihtiyaç olmadığını değil, aksine daha da önemli olduğunu gösterir. İletişim, kişinin çevre üzerindeki kontrolünü artırır. İletişim, öğrenmenin temelini oluşturur. İletişim yoluyla düşüncelerimizi, isteklerimizi ve sıkıntılarımızı başkalarına iletiriz. Kişiyi sosyal hayata bağlayan tüm sağlıklı etkileşimlerin yolu iletişimden geçer. İletişim ve problemli davranış. İletişim becerileriyle problemli davranış arasındaki ilişki son yıllarda daha fazla anlaşılmaya başlanmıştır. Giderek artan bir görüşle problem davranışların özünün iletişim olduğu düşünülmektedir. Chiang, 2008, 3.4 ile 16.2 yaş aralığında 32 çocuk ve gençle yaptığı çalışmasında konuşma güçlü olan çocukların ihtiyaçlarını bildirmek için problem davranışları kullandıklarını bulmuştur. Stevenson, McCann, Watkin, Worsfold, Kennedy, 2010, yaptıkları çalışmada zayıf iletişim becerisi gelişimi ile problem davranış arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Üst düzeyde problem davranışları olan işitme kayıplı çocuklarla işiten akranları karşılaştırdıkları bu araştırmada, problem davranışların işitme kayıplı çocuklar arasında yaygın olarak görüldüğünü, problem davranışların zayıf dil gelişimi olan işitme kayıplı çocuklar arasında üst düzeyde olduğunu bulmuşlardır. Uygun iletişim yollarına sahip olmayan açça çocuklar için uygun olmayan davranışlar belki de en etkili iletişim formlarıdır. İletişimin daha uygun formlarını öğretmek, öğrencilere kendi ihtiyaçlarını ifade edebilmeleri için kabul edilebilir ve etkili alternatifler sunmaktadır. Artırıcı ve alternatif iletişim AAC. Artırıcı ve alternatif iletişim yolları, sözel yolla iletişime geçemeyen çocuklar için kullanılan teknik ve stratejilerdir. Artırıcı ve alternatif iletişim yollarının amacı, bireyi tüm hayatında iletişim kurar hale getirebilmektir. Eğer bir çocuk normal koşullarda konuşmayı geliştirememişse ve iletişim kuramıyorsa kullanılır. Çocukların bilişsel, akademik ve sosyal gelişimleri iletişim becerilerine bağlıdır. Artırıcı ve alternatif iletişim tüm alanlarda çocuğun ilerlemesini sağlar. Açça çocukların geleneksel iletişimin temeli olan erken bilişsel ve sosyal becerileri öğrenmekte sınırlılıkları olabilir. Açça çocuklara bakan kişiler, çocuklardan beklenen yollarla iletişim tepkileri alamadıklarında iletişim kurmayı daha da azaltırlar. Bu da çocukların iletişim becerisini kazanma şansını engeller. Artırıcı ve alternatif iletişim yolları çocuklara bakan kişilere, açça çocukların iletişim davranışlarının farkında olmalarını ve çocukları anlamalarını sağlar. Artırıcı ve alternatif iletişim yolları, işlevsel iletişim becerilerini öğretirken ilgi alanlara ulaşmayı da sağlar. Arttırıcı ve alternatif iletişim çocukların istedikleri ya da istemedikleri şeyleri anlatmak için seçenekleri kullanmalarına izin verir. Böylece çocuklar çevrelerini daha fazla kontrol edebilirler. Arttırıcı ve alternatif iletişim, iletişimin sosyal olarak kabul edilen formlarını öğretir. Sonuç olarak iletişim yaşam kalitesini belirlediği için arttırıcı ve alternatif iletişim yaşam kalitesini yükselttiği söylenebilir. Arttırıcı ve alternatif iletişimin amaçları işlevsel olmalıdır. Çocukların yaşamındaki diğer önemli kişiler için de anlamlı olmalıdır. Öncelikli amaç çocukların günlük hayata katılımlarının nitelik ve niceliği artırmak olmalıdır. Düşük teknolojiden yüksek teknolojiye kadar uzanabilmektedirler. Düşük teknolojili cihazlar elektrik gücü ya da batarya gerektirmeyen araçları içerir. Dokunarak ya da işaret edilerek iletişim kurabileceğiniz harfler, kelimeler, cümleler, resimler ya da sembollerin bulunduğu basit iletişim kartları ya da kitapları ile mesajın iletilmesine yarayan araçlardır. Yüksek teknoloji cihazlar ise bilgisayar ya da elektrik gücü gerektiren, iletilmek istenen mesajı seslendirmeye yarayan araçlardır. Uygun iletişim yoluna karar vermek. Eğer açça çocuklarla çalışıyorsanız çok geniş bir iletişim repertuarına gereksinim duyarsınız. Farklı iletişim yollarından bir ya da birkaçını kullanmak gerekecektir. Ancak bu farklı iletişim yollarından hangisi ya da hangilerinin çocuk için uygun olduğuna karar vermek gerekir. Uygun iletişim yoluna karar vermek için öncelikle çocuk hakkında bilmemiz gerekenler vardır. Öncelikle çocuğun görmesi hakkında bilgi edinmeliyiz. Eğer görsel sistemlerden yararlanılacaksa çocuğun öncelikle görsel uyaranların farkında olup olmadığını, resimleri ve detaylarını görüp görmediğini bilmeliyiz. Kelime, yazı ya da resim kullanılacaksa çocuk odaklanma becerisine ve uygun göz ve baş hareketlerine sahip olmalıdır. Çocuğun serebral, kortikal görme yetersizliğinin olup olmaması da karar vermemizde etken olacaktır. Çünkü bu çocukların görme özellikleri seçilecek iletişim yoluna karar vermede bize yol gösterecektir. Çocuğun işitsel işitmesi de bize uygun iletişim yolunu seçmede yol gösterir. Eğer işitsel yolları kullanmayı planlıyorsak, öncelikle çocuğun neleri, nasıl işitebildiği hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Çevresindeki seslerin farkında olup olmadığı, kelimeleri algılamasına izin verecek düzeydeki sesleri ayırt edip edemediği, farklı ses ve tondaki konuşmalara tepki verip vermediğini bilmeliyiz. İşitmenin yanı sıra çocuğun konuşması ya da ses çıkarması hakkında da bilmemiz gerekenler vardır. Belki de çocuk ses üretebiliyor, hatta bunu belli bağlamlarda anlamlı şekilde farklılaştırıyor olabilir. Bu bilgi bize fikir vereceği gibi konuşma seslerini taklit edip etmediği ve anlaşılır kelimeler üretip üretmediği seçeceğimiz iletişim yoluna karar vermede etken olacaktır. Kullanabileceğimiz farklı iletişim yollarından bazıları da dokunsal sistemleri içerir. Bunun için çocuğun dokunması ve fiziksel yeterlilikleri hakkında bilgi edinmeliyiz. Örneğin dokunmaya karşı tepki gösterdiği materyaller varsa bunları iletişimde kullanmayız. Dokunarak keşfetmeye açık olması bu tür iletişim yolunu kullanabileceğimizi gösterebilir. Nesnelerle, sembollerle ya da resimlerle iletişim kurmada çocuğun el ve parmaklarını etkili kullanıyor olması gerekebilir. Herhangi bir nedenden ötürü nesneleri incelemek için ellerini ya da parmaklarını etkili olarak kullanamıyorsa, dokunsal iletişim yollarını ya da işaret dilini seçmek çok da uygun olmayacaktır. Ayrıca kendisine dokunulmasından hoşlanmaması da işaret dilini kullanmakta güçlük yaşayacağımızı işaret edebilir. İşaret dilini seçmeyi planlamak için çocuğun motor hareketleri taklit etmede neler yapabildiğini de bilmemiz gerekebilir. Çocuğun normal çocuklarla gelişimsel düzeyi kararlaştırıldığında bilişsel yeteneklerinin nasıl olduğu, ne tür farklılıklar gösterdiği hakkında da bilgi edinmemiz gerekecektir. Neden-sonuç ilişkisini anlayıp anlamaması bize iletişim yoluna karar vermede fikir verecektir. Çocuğun şu an kullandığı iletişim yolunun da farkında olmalıyız. Çünkü şu an var olan iletişim yolunu bir üst moda taşımamız gerekir. Sembolik olmayan non-sembolik iletişim. Sembolik olmayan iletişim, sembolik anlamaya dayanmayan iletişimi belirtir. Sembolik iletişim, refleksif tepkiler, işaretler ve ipuçlarıdır. Refleksif tepkiler. Refleksif tepkiler, bir türün üyelerinde görülen, eğitime dayanmayan, düşünmeyi gerektirmeyen, kendiliğinden doğan, amaca yönelik davranış etkinliği olarak tanımlanmaktadır. Bir çocuğun aç olduğu, canın acıdığı gibi duygu ve isteklerini gösterdiği birçok tepki formu vardır. Bunlar irkilme hareketleri, sakinlik, ağlama, yumuşak sesler, mırıldanma gibi ya da bağırma, kas tonunda değişmeler kendini geri çekmedi. Korktuğunda ısırma gibi saldırgan davranışlar gösterme bu kategoride yer alır. Bu tepkiler öğretmene çocuğu değerlendirmede yardım eder. Çocuğun çevresinin farkında olduğu ve hoşlandığı ve hoşlanmadığı tercih ettiği şeyler hakkında önemli ipuçları verir. Bu tepkilerin ne amaçla yapıldığı anlaşılırsa çocuğa olumlu bir iletişim çevresi yaratılabilir. Böylece çocuk uygun zamanda uygun tepkileri istemli olarak verebilir. Örneğin bir bebek karnı acıktığında ağlar. Bunun üzerine annesi çocuğu besler. Bebek ağladığında, eslendiğinin farkına vardığında ağlamayı istemli olarak kullanır. Hatta farklı gereksinimlere göre farklı ağlama tonları bile geliştirebilir. İşaretler. İşaretler çocuğun yetişkinlerle ihtiyaçları, hissettikleri ve istedikleri konusunda iletişim kurmak için kullanmakta olduğu hareketlerdir. İşaretler bir ifade edici iletişim formudurlar. Çocuğun isteklerini ve duygularını belirtmek için kullandığı hareketlere denir. Sarılma ya da uzaklaştırma, bir nesneyi itme, yiyeceği tükürme, yetişkinin elini çekiştirerek istenen şeye doğru yönlendirme, birine vurma, hoşlandı ya da hoşlanmadığında ses çıkarma, uzaklaşmak için ayağa kalkarak ya da yuvarlanarak bir aktiviteden uzaklaşma ve benzeri işaret örneklerindendir. Bu davranışlar başlangıçta kasıtlı olmamakla birlikte eğer yetişkinler işaretlere tutarlı tepki verirlerse çocuklar uygun bağlamlarda işaretleri üretmeyi öğreneceklerdir ve kasıtlı olarak iletişim amaçlı kullanacaklardır. Yetişkinin bir işarete tutarlı ve süreyen bir şekilde yanıt vermesinden dolayı çocuk bu hareketin bir olayı ya da davranışı başlattığını anlamaya başlamaktadır. İpuçları. Bir ipucu, bir yetişkinin çocuğa mevcut durum içerisinde kendisinden ne beklenildiğini anlatması için kullandığı bir iletişim türüdür. İpuçları, alıcı iletişim türüne girmektedir. Tutarlı bir ipucu tasarlamak ve kullanmak, ipuçlarını öğretmenin başlangıç aşamasıdır. Bu türden bir rutin içerisinde, çocuk önce rutin içerisindeki konumunu tahmin etmektedir. Ancak rutine dair daha fazla deneyim yaşadıkça, rutinin bazı parçalarını yine rutine ait diğer parçalardan tahmin etmeye başlamaktadır. Dokunma ipuçları. Açça çocukların özellikle görme yetersizliğinden de etkilendiyse, etrafta neler olup bittiğini anlamakta güçlük çektiğinden daha önceden bahsetmiştik. Etraftaki nesnelerin ve kişilerin bir görünüp bir kaybolduğunu, kişilerin bu çocuklara herhangi bir uyarı olmaksızın dokunduğunda oldukça şaşırıp korkabileceklerinden söz etmiştik. İşte dokunsal ipuçları bu çocuklara etrafta neler olup bittiğini anlamaları için bilgi vermeye amaçlamaktadır. Dokunma ipuçları belirli bir mesaj iletmek amacıyla kişinin vücudunda konumlanmış işaretlerdir. Örneğin, yetişkinin otur mesajını iletmek için omzuna dokunması. Dokunma ipuçları çocukla iletişim kurmak amacıyla tutarlı bir şekilde o çocuğun vücudunun üzerine doğrudan bir temasla yapılır. Dokunma ipuçlarını tutarlı bir şekilde günlük rutinler içerisinde kullanmak, öğrencinin kendi etrafı ve günlük programında karşılaşmış olduğu insanlar hakkında fikir yürütmesine olanak tanımaktadır. Dokunma ipuçlarının amacı çocuklara dokunma yoluyla aktiviteler, insanlar ve mekanlar hakkında bilgiler vermektir. Örneğin, çocuğun ağzının bir kenarına dokunmak, yemek yeneceği, başını okşamak, aferin, çocuğun elinin arka yüzüne dokunmak, buradayım anlamına gelmektedir. Dokunma ipuçları çocuğa neler olduğu hakkında bilgi vererek uygun olmayan davranışları azaltabilmektedir. Dokunma ipuçları iletişimcinin niyeti hakkında işaretler vermektedir. Dokunma ipuçları bilgi verme, yönlendirme, olumlu ya da olumsuz dönüt ve alıcı iletişim becerileri geliştirme konusunda yardım sağlamaktadır. Dokunma ipuçları çoğunlukla iletişim gelişiminin erken aşamalarında olan bireyler için kullanılmaktadır. Dokunma ipuçları kullanacağı zaman çocuğun kendisine dokunulmasına nasıl tepki verdiği hakkında fikir sahibi olmalıyız. Dokunma ipuçlarını kullanırken çocuğun bunları diğer fiziksel temaslarla karıştırmadığından emin olmalıyız. Dokunma ipuçları bazı avantajlara sahiptir. Formal bir öğretim gerektirmezler ve çocuğun dokunma ipuçlarını anlaması için motor becerilere ihtiyaç yoktur. Her çocuk için bireyselleştirilebilmektedirler. Buna karşın dokunma ipuçlarının dezavantajları da göz önünde tutulmalıdır. Dokunma ipuçları başkasına dokunmayı gerektirdiğinden farklı yaş, cinsiyet, kültür ve din özelliklerine göre her zaman rahat kullanımı olmayabilmektedir. Yalnızca alıcı iletişimle ve iletilmek istenilen mesajın türleriyle sınırlıdır. Dokunma ipuçları her zaman herkes tarafından tutarlı ve aynı şekilde kullanılamayabilmektedir. Ayrıca eğer uygun şekilde seçilip tutarlı şekilde kullanılmadığında çocuğun kafasının karışmasına neden olabilmektedir. Duyuşsal ipuçları. Duyuşsal ipuçları ise çocuğun olayları, nesneleri ve kişileri tahmin edebilmesi amacıyla kullanılan bazı duyuşsal girdilerdir. Örneğin, çocuğun koluna sürülmeden önce bir losyonun koklatılması, meyve suyu içmeden önce koklatılması ve tattırılması ya da çocuğu küvete koymadan önce bir su sıçrama sesinin duyurulması duyuşsal ipuçlarının örnekleridir. Nesne ipuçları. Nesne ipuçları belli bir eylemi temsil eden eylemin içerdiği bazı somut parçalardır. Örneğin, paltosunu giydirmek evden dışarı çıkılacağının ipucudur. Mama önlüğüne takılması birazdan yemek yiyeceğinin ipucudur. Çocuk için hangi ipucunun kullanılacağına karar verirken eylemi temsil eden ve içerisinde yer alan bir parça olmasına dikkat etmek gerekir. Aynı zamanda çocuğun bir ipucunu diğerinden kolayca ayırabileceği türden ipuçları seçmek de önemlidir. Eğer seçilen nesne ipucu başka bir eylemin de parçası ise çocuk için kafa karıştırıcı olabilir. Sembolik iletişim. Sembolik iletişimde bir nesne, resim, işaret, sözel ya da yazılı kelimeler kullanılır. Sembolik iletişim çocuğun isteklerini ve duygularını bildirmesini ve bu anlamda bağımsızlığa ulaşmasını sağlar. Semboller. Semboller, olaylar, eylemler, nesneler, kişiler ve mekanlar hakkında iletişim kurmak için kullanılabilen temsillerdir. Semboller hem alıcı hem de verici, ifade edici. İletişim için kullanılabilmektedirler. İletişim için kullanılan sembollerin somuttan soyuta sıralanması. Nesneler. Nesne parçası. Fotoğraflar. Renkli. Fotoğraflar. Siyah beyaz. Çizim resimler. Jest ve mimikler. İşaret dili. Konuşma, yazı, kabartma yazı şeklindedir. Makaton semboller ve Meyer-Johnson board marker sembolleri de resimler ve çizimlerle aynı düzeyde iletişim için kullanılabilmektedir. Semboller bir ipucu ya da işaret şeklinde başlayabilmektedirler. Eğer çocuk bir ipucunu bir bağlamla ilişkilendirerek kavrarsa, o ipucu bir eylemin sembolü olarak hafızaya girebilmektedir. Nesne sembolleri. Nesne sembolleri, bir kişiyi, mekanı, nesneyi, kavramayı ya da aktiviteyi belirlemek için kullanılan bir nesne veya nesnenin bir parçasıdır. Nesne sembolleri için referans nesneler, göndergeler seçilir. Referans nesne, bir şeyi temsil eden semboldür. Bir başka deyişle, sembolün doğadaki karşılığıdır. Referans nesneler, olayları anımsamak, aktivitelerin, kişilerin ve yerlerin isimlerini etiketlemek, bir aktivitenin farklı parçalarını göstermek ve soru sormak için kullanılır. Çoğunlukla eylemler arasında geçiş yaparken takvim kutuları olarak kullanılmaktadırlar. Tüm iletişim partnerleri için iletişim amacını netleştirmek adına verilmek istenilen mesaj açık bir şekilde nesnenin üzerine yazılmalıdır. Nesne ipuçları bir takım avantajlara sahiptir. Konuşma ve işaret dili gibi soyut sembollerin anlaşılması konusunda güçlük çeken çocuklar tarafından kolayca anlaşılabilecek somut ve durağan bir iletişim yöntemidir. Bilişsel güçlükler olan çocuklar için kolayca temsil ettikleri şeyle eşlenebilmektedirler. Başlangıçta nesne ipucu aktivitede kullanılan aynı nesne olabilir. Böylece çocuk bunun anlamını daha kolay anlayabilir. Çocuğun yalnızca bu ipucunu diğer dokunsal sembollerden ayırmaya ihtiyacı vardır. Bir nesne ipucunun kullanımı, mesajı netleştirmek için işaret etmek, dokunmak, toplamak, göstermek ya da bakmak gibi basit motor tepkileri gerektirmektedir. Tanışabilirlik özelliğini artırmak için nesnenin ebatları zaman içerisinde küçültülebilmektedir. Avantajlarının yanı sıra nesne ipuçlarının dezavantajları da vardır. Nesne ipuçları geleneksel bir iletişim metodu değildir ve tüm iletişim partnerleri tarafından anlaşılamayabilmekte ve çocukla birlikte tutarlı bir şekilde kullanılamayabilmektedir. Tüm nesneyi kullanmak taşınabilir bir özellik olmayabilmektedir. Bir kişiyi, olayı ya da konuyu ima edecek uygun nesne parçasını bulmak oldukça zor olabilmektedir. 12. ayrımın sonu sayfa 131.